Bayıbı Tarım başlıyor. Merhaba değerli dinleyiciler. Bayıbı Tarım programımızda bugün bitki koruma etmenlerinin teşhisinde biyoteknoloji konusunu ele alacağız. Konuğumuz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Göksel Özer. Hoş geldiniz hocam programımıza.
Hoş bulduk. Öncelikle bu fırsatın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Hocam konuya en temelden başlayalım istiyorum. Bitki hastalığı dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız? Bu hastalıkların sebepleri neler ve bu durum soframıza domatesi, ekmeği nasıl etkiliyor?
Ayşe Hanım çok güzel bir soruyla başladınız. Tam da konunun kalbi. Şöyle bir benzetme yapalım. Nasıl ki biz insanlar nezle oluyoruz, midemiz bozuluyor, daha ciddi enfeksiyonlar kapıyoruz. Bitkiler de tıpatıp aynı şekilde hasta oluyorlar. Onları hasta eden, gözle göremediğimiz binlerce çeşit mikroorganizma var. Bunlar virüsler, bakteriler ve bitki hastalıkları dünyasının en kalabalık ve en meşhur suçlar olan mantarlar, funguslar olabilir. Örneğin bağlarda yaprakların üzerini kaplayan beyaz tozlu tabak olan külleme bir mantar hastalığıdır. Buğday tarlalarını pas rengine bürüyen ve tüm ürünü mahvedebilen pas hastalıkları da yine bir mantari hastalıktır. Domates bitkisini bir gecede karartıp öldüren mildiyo da öyledir. Bu hastalıklar sadece bitkinin görüntüsünü bozmaz, onun yaşam fonksiyonlarını durdurur. Bitkinin besin üretmesini, su almasını engeller. Sonuç, verim düşer, meyveler kalitesizleşir. Hatta bazen tarladaki, seradaki tüm ürün yok olabilmektedir. Bu durum tarihte İrlanda'da ve Bangladeş'te milyonlarca insanın ölümüne veya göç etmesine neden olan patates mildiyosu salgını veya çeltikte yanıklık salgını gibi önemli büyük felaketlere bile yol açmıştır. Kısacası tarladaki bir mantarın faaliyeti bizim gıda güvenliğimizi ve marketteki fiyat etiketlerini doğrudan etkiler.
Tarihsel bir örnekle konunun ciddiyetini çok iyi anlattınız hocam. Peki bu modern laboratuvar testleri hayatımıza girmeden önce bir ziraat mühendisi ya da çiftçi tarlasındaki sorunu nasıl anlıyordu? Bu eski yöntemlerin zorlukları nelerdi ki biyoteknolojiye bu kadar ihtiyaç duyuldu?
Bu süreci teknolojinin olmadığı dönemdeki bir doktorun teşhis koyma çabasına benzetebiliriz. Doktor ne yapardı? Hastayı dinler, ateşine bakar, derisindeki döküntüleri inceler ve tecrübelerine dayanarak bir teşhis koyardı. Ziraat mühendisleri de yıllarca bunu yaptılar. Ama bir farkla bitkiler hareket edemiyorlardı ve bitkiler dertlerini söyleyemiyorlardı. Bu nedenle ziraat mühendisleri çok geniş alanlarda bitkileri incelemek zorunda kaldılar. Yapraklardaki lekelerin şekilleri, renkleri, belirtilerin yapıları, kökteki çürümenin kokusu gibi belirtilere bakarak çok kısıtlı olan kaynaklar içerisinde şu kitaptaki filanca hastalığın lekesine benziyor diyerek bir tahminde bulunurlardı. Ancak bu yöntemin çok büyük açmazları vardı. Birincisi belirtiler çok aldatıcı olabilir. Örneğin bir bitkideki sararma topraktaki bir besin eksikliğinden de olabilir. Kökleri çürüten bir mantardan da hatta bitkinin damarlarını yani iletim demetlerini tıkayan bir bakteriden de. Yani bir belirti onlarca farklı soruna işaret edebilirdi. İkincisi gizli enfeksiyonlar meselesi. Tıpkı bir insanın virüse kapılıp hastalanana kadar birkaç gün taşıması gibi bitkiler de patojeni vücutlarında belirti göstermeden taşıyabiliyorlar. Gözle baktığınızda sapasağlam görünen bir fidan aslında içinde tehlikeli bir virüs barındırıyor olabilir. İşte bu belirsizlikler ve kör noktalar hem yanlış mücadeleye hem salgınların fark edilmeden yayılmasına neden oluyordu. Biyoteknoloji bu belirsizlikler perdesini ortadan kaldırmıştır.
Peki bu kesin tanı neden bu kadar kritik? Doğru teşhis koymak, mücadele stratejisini nasıl şekillendiriyor? Bu sadece doğru ilacı seçmekten mi ibaret hocam?
Kesinlikle değil, çok daha fazlası. Doğru teşhis bir savaşta düşmanın kim olduğunu, nerede saklandığını, hangi silahlara karşı zayıf olduğunu ve nasıl hareket ettiğini bilmektir. Buna göre de bir strateji belirlersiniz. Birincisi evet, doğru tarımsal ilaç yani pestisiti seçmek. Eğer düşmanınız bir mantar ise onlara karşı fungisit kullanırsınız. Ama hangi tip fungisit? Bazı ilaçlar koruyucu, bazıları tedavi edicidir. Bazıları bitkinin sadece yüzeyinde kalır, bazıları ise damarlarında dolaşarak sistemik bir koruma sağlar. Hastalığın tam sebebi bilinmeden doğru ilacı seçemiyorsunuz. Tıpkı basit bir ağrı kesicinin zatürreyi iyileştiremeyeceği gibi. Üstelik sürekli aynı ilacı kullanmak insanlardaki antibiyotik direncine benzer şekilde tarımsal arazilerde de patojenlere karşı ilaç direnci oluşturmaktadır. Biyoteknolojik testler bazen patojenin hangi ilaçlara karşı direnç geliştirdiğini bile bize söyleyebilmektedir. İkincisi, kültürel ve biyolojik mücadele yöntemlerini belirlemek. teşhis bize bir patojenin bir mantar olduğunu ve toprakta yaşadığını söylerse, o zaman çözüm sadece ilaçlama değildir. Belki en doğru strateji o tarlayı bir sonraki yıl aynı bitkiyi ekmemek, yani ekim nöbeti uygulamaktır. Böylece topraktaki patojeni aç bırakarak ve popülasyonu düşürür veya yok edersiniz. Ya da teşhis hastalığın budama aletleriyle taşındığını gösterirse çözüm, aletleri her bitkiden sonra dezenfekte etmektir. Hatta bazen toprağa faydalı mikroorganizmalar, yani o zararlı mantar ile rekabet eden faydalı bakterileri vererek biyolojik mücadele yapabiliriz. Bu da probiyotik kullanan bağırsak floramızı düzenlemeye benzer. Üçüncüsü, doğru bitki çeşidini seçmek. Tıpkı bizim gibi bitkilerin de genetik olarak bazı hastalıklara karşı daha dayanıklı olan çeşitleri mevcuttur. Eğer bölgenizde bir hastalığın çok yaygın olduğunu biliyorsanız, ziraat mühendisleri size o hastalığa karşı genetik olarak dirençli bir domates veya buğday çeşidini ekmenizi önerebilir. Bu adeta doğuştan aşılanmış bir birey gibi bitkinin hastalığa hiç yakalanmamasını sağlar. Yani kesin teşhis sadece bir isim koymak değil, bütün bir yol haritasını çizmektir.
Gerçekten de çok katmanlık bir süreçmiş. Peki hocam, bu bahsettiğiniz biyoteknolojinin sihirli değnekleri nelerdir?
Öncelikle bu sihirli değnek benzetmesi çok hoş. Bu testlerin en popüler ikilisinden başlayalım. PCR, yani polimeraz zincir reaksiyonu, bir genetik dedektif gibidir. Şöyle hayal edin, elinizde kütüphanedeyiz. Milyonlarca kitabın olduğu dev bir kütüphanedeyiz. Bu bitkinin kendi DNA'sıdır. Siz bu kütüphanenin içinde saklanmış tek bir sayfayı arıyorsunuz. Bu da hastalığa neden olan virüsün veya mantarın DNA'sıdır. PCR o aradığınız tek sayfayı bulup ondan milyonlarca, hatta milyarlarca fotokopi çeken sihirli bir fotokopi makinesidir. Sonunda elinizde o sayfadan kocaman bir yığın olur ve evet, aradığım sayfa bu kütüphanede içinde diyebilirsiniz. Bu sayede bitki hücresindeki tek bir patojen molekülünü bile tespit edebilirsiniz. ELISA ise daha çok bir kilit anahtar sistemi gibidir. Test kitinin yüzeyini sadece aradığımız patojenin üzerindeki belirli bir proteine, yani anahtar diyebiliriz, uyacak şekilde tasarlanmış kilitler, antikorlar yerleştiririz. Bitki öz suyunu bu kitin üzerine damlattığımızda, eğer o patojen orada varsa, anahtar kilidi takıldığı için bir renk değişimi meydana gelir. Tıpkı gebelik testlerindeki gibi. Renk değişimi pozitif anlamındadır. Hangi materyali test ettiğimiz ise tamamen hastalığın doğasına bağlıdır. Eğer hastalık sadece yapraktaysa yaprak analizi alırız. Ama örnek bir meyve ağacının gövdesini içten içe çürüten bir mantardan şüpheleniyorsak yaprağa bakmak anlamsızdır. O zaman ağacın odun dokusundan matkapta küçük bir örnek alırız. Bir sonraki nesle tohumla aktarılan bir virüs arıyorsak binlerce tohumdan oluşan bir havuzu test ederiz. Hatta rüzgarlarla yayılan mantar sporlarını tespit etmek için tarlaya özel hava tuzakları kurup havadaki patojenleri bile analiz edebiliriz. Yani suçlunun nerede saklandığını düşünüyorsak delili oradan ararız.
Bu modern yöntemlerin geleneksel, yani sadece gözle yapılan teşhise göre avantajlarını özetleyecek olursak, özellikle uluslararası ticaret ve karantina gibi konularda ne gibi kapılar açıyor?
4 temel devrimsel avantajdan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi kesinlik ve hassasiyet. Tahmine ve şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde. İkincisi hız. Haftalar sürebilecek bir gözlem süreci saatlere inebilmektedir. Bu bir salgının yayılmasının önlemde hayati bir risk, bir fark oluşturur. Üçüncüsü bahsettiğimiz erken teşhis. Hastalık daha gözle görülür hale gelmeden gizli dönemdeyken yakalanabilmektedir. Dördüncüsü ve stratejik olarak en önemli avantaj ise biyogüvenlik ve ticaret. Bu testler ülkelerin tarımsal sınır kapılarının muhafızlarıdır. Düşünün ki her sene Hollanda'dan milyonlarca lale soğanı ithal ediyorsunuz. Eğer bu soğanlardan bir tanesi bile Türkiye'de hiç bulunmayan tehlikeli bir virüs taşıyorsa, o virüs ülkeye yayılarak tüm lale üretimimizi, hatta belki de başka bitkileri tehdit edebilir. Eskiden bu risk nedeniyle bitkisel ürünler gümrüklerde haftalarca karantinada bekletilirdi. Şimdi ise birkaç saatlik bir PCR testiyle gelen partinin temiz olup olmadığı anlaşılabilmektedir ve ürünler güvenle ülkeye girebiliyor. Bu hem ülke tarımını yıkıcı egzotik hastalıklardan korur, hem de uluslararası ticareti inanılmaz derecede hızlandırır. Bu testler olmasaydı bugünkü küresel taze meyve, sebze ve süs bitkisi ticareti bu kadar hızlı ve güvenli olamazdı.
Programımızın sonuna gelirken biraz da geleceğe bakalım. Bu alan çok dinamik görünüyor. Bitki hastalıklarının teşhisine yakın gelecekte bizi ne gibi yenilikler, ne gibi heyecan verici gelişmeler bekliyor hocam?
Gelecek gerçekten de bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Ana hedef bu karmaşık teknik ve laboratuvarları tarlaya, çiftçinin cebine indirmek. Vizyon şu, çiftçi tarlasında gezerken şüpheli bir yaprağı koparacak, yaprağın öz suyunu akıllı telefonuna bağlı küçük bir sensöre damlatarak 5 dakika içinde telefon ekranına şöyle bir uyarı gelecek. Domates mildiyosu tespit edildi. önerilen mücadele yöntemi şudur gibi bir bildirim alacak. Bu taşınabilir teşhis kitleri artık hayal değil, prototipleri üretilmektedir. Bunun ötesinde yine DNA'ya dayalı yeni nesil dizileme gibi teknolojiler var. Bu PCR gibi tek bir şüpheliyi aramak yerine olay yerinde herkesin kimliğini çıkarmak gibi bir şey. Bitki örneğindeki tüm mikroorganizmaların genetik haritasını çıkarabiliyoruz. Bu sayede daha önce hiç bilinmeyen yeni ortaya çıkan hastalıkları keşfedebiliyoruz. Veya bir bitkinin neden zayıf düştüğünü, belki de birden fazla patojenin ortak saldırısı altında mı olduğunu anlayabiliyoruz. Yapay zekaya dayalı analizler hızlı bir şekilde gelişiyor. Hatta yapay zeka destekli dronlar tarlaların üzerinde uçarak özel kameralarıyla daha insan gözünün fark edemeyeceği en ufak renk değişimlerini bile tespit edebiliyorlar. Şu koordinattaki bitkiler risk altında, gidip oradan örnek alın diye uyarı gönderebiliyorlar. Bilim, çiftçinin en büyük yardımcısı olmak için hızla ilerlemektedir.
Evet değerli dinleyiciler, Bayıbüt Tarım Programı'nın bu bölümünde bitki hastalıklarını ele aldık. Profesör Doktor Göksel Özel hocamıza verdiği değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben Ayşe Şimşek Küçükşahin. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Bayıbüt Tarım sona erdi.